Ayrım 25.
Kuzu kuzu dinlemişler, ondan hemencecik vazgeçivermişlerdi. Bugünlerde onlara bir ermiş gerekti. Belki şimdiye kadar da bir ermiş bulmuşlardı. Bulamadılarsa, Yağmur Dede'nin yatırında bir keramet bulacaklardı. Yağmur Dede'nin yatırı uzakta, Bozkır'la Toros arasına sıkışmış, kıraç bir tepenin üstündeydi. Yağmur yağmadığı yıllar, Bozkır'ın köylüleri gelip ona horoz kurban ederler, ondan yağmur dilerlerdi. Yağmur Dede, yalnız horoz kurbanı isterdi. Başka bir kurban kesilirse ona, tam dileklerinin aksini yapardı. Yağmur Dede'nin çok işleri, efsaneleri vardı. Yağmur Dede, bütün işlerinde bir başka Hızır'dı. Doğadaki bütün güçler onun elindeydi. Karı o yağdırır, fırtınayı o gönderir, yağmuru o dindirirdi. Suları o taşırırdı. Bir de bütün Bozkır'ın bereketini o gönderirdi. Kıtlık yılları, Bay Yağmur Dede'nin başına geleni, küfürün bini bir para, yatırın önünde dört bir yanından ağlayan, dövünen, ona alkış eden binlerce aç köylü. Bu yıl neden Yağmur Dede'ye sarılmadılar da taşbaşı seçtiler? Ya Ökkeş Dağ kurdu ya Yağmur Dede. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne halleri varsa görsünler. Taşbaş yakayı ellerinden bir kurtardı ki, pir kurtardı. Köylü insanı canavara benzer. Az önce göklere çıkarıp, Tanrı'ya eş ettiğini, işine gelmeyince biraz sonra çamura batırır. Batırır da gözünün yaşına bakmaz. İnsan, bu kadar yüceltip, arkasına top top ışıklardan bir ışık ormanı takıp, göklere salıverdiği ermişin yakasını bir iki sözde bırakıverir mi? Vereye bu sözleri söyleyen ermişin ta kendisi de olsa. Taşbaş, 7 yıllık Muhtar Sefer Savaşı'nda bile, bütün yenilgilerine bu köylü sebep olduğu halde bile, onlara bu kadar kızmamıştı. Ben ırza geçtim demişti. Bu köylü ırza geçmediğini bilmiyor muydu? Hırsızlık yaptım, rakı şarap içtim, hayvanlarla cima ettim demişti. Bu işleri yapmadığını köylü bilmiyor muydu? Bir tanesi çıkıp da, kendine kara çalma seni biz biliriz dememişti. Ama her şeye karşın ne olursa olsun kurtulmuştu ya. Bir tanesi çıkıp da böyle deseydi, köylü onun yakasını bırakır mıydı? İyi ki söylemedi. Meryemce konuşabilseydi söylerdi. Söylemek değil, kıyameti bile koparırdı. İyi ki konuşamıyor. İyi, iyi, iyi gitmişti işler. Bir daha böyle bir belada gelmeyecekti başına. Bunu atlatmıştı ya. Evin içi karanlıktı. Ocaktaki odunlar yalın veren cinsten değildi. İçin için yanardı bu odunlar. Bu Toros etekleri köyleri gene iyiydi. Hiç olmazsa ocaklarında ışık yapacak odunları vardı. Bir de ipiltileri vardı çam çırasından. Şu Bozkır köyleri odun bilmezdi. Odun yerine tezek yakarlardı. Tezeğin de yalımı olmaz. Bozkır köylüklerinde gün kavuşur kavuşmaz. Silme bir karanlık çökerdi dünyaya. Evlerin içi dışı aynı karanlıkta. Hiçbir ışık karanlığı delmezdi. Bir Kürt şairinin dediği gibi, bin yıllık mayalanmış bir karanlık çökerdi gecelerini. Çam çırası ışığı da ışıktan sayılmaz. Ne kadar yakarsan yak, uzun sürmez ki. Çırayı az yaksan ışık vermez. Çok yaksan is bırakır. Işıktan sayılmaz. Yalnız Muhtar Sefer'in evinde bir gaz lambası vardı. Karanlıktan yorulmuş taşbaş, avrat dedi, bir iki çam çırası yak da yüzünü görelim, yok mu? Kadın hiç konuşmadan kalktı, iki parça çırayı tutuşturdu. Tutuşturdu ama gene de birbirlerinin yüzünü göremediler. Taşbaş içinden geçirdi. O her gece evin üstünde süzülüp duran ağaç gelse de, şu bacadan içeriye girse bugün, ne güzel olur. Gelse de bu güzel günde çor çocuk bir kere olsun birbirimizin yüzünü iyice ne görsek. Kendi kendine güldü. Gelse de ışık ağacı evin üstünde dururdu. İçeriye girmezdi ki. Avrat dedi. Çok şükür şu ermişlikten de kurtuldum. Köylüyle bir konuştum. Kendimi onların gözünden bir düşürdüm ki, onlar da baktılar ki böyle bir adamdan ermiş olamaz, yakamı bıraktılar. Bugünlük bıraktılar ama, şu bizim evin üstüne gelip her gece konan ışık ağacından korkuyorum. Bu gece gelir de, gene evin üstüne konarsa, onu da köylü görürse, bütün çabam boşa gider. Köylü gene yakamı bırakmaz. Ben de işte o zaman o köylüye yapacağımı bilirim. Yok yok, ne olursa olsun artık köylü beni ermiş yapmaz. Karısı da köylü gibiydi. Pel pel başka dünyalardan, şu Toros ormanından çıkıp gelmiş, görülmedik bir yaratığa bakar gibi bakıyordu. Taşbaş karısının kendisine bir tuhaf baktığını biliyordu ama, böylesine baktığının farkında değildi. Nah sana biri avrat dedi gülerek, bu beladan da, deliler damına, eşek cennetine gitmekten de kurtulduk. Adil de imana geldi, köyü soyacağı yerde üstelik borç veriyor. Ne işler oldu bu yıl, seferde gitti gelmedi. Şu seferin gidişi hiç de hoşuma gitmedi. Köylünün başına bir iş açacak gibi. Bana öyle gelip durur. Kızdı. Neden konuşmazsın be kadın diye bağırdı. Dirini yılanlar mı yedi? Kadın başını önüne eğdi. Çocuklar da tıpkı anaları gibi bakıyorlardı Taşbaş'a. Taşbaş bunların hepsinin gözlerinde bir umutla karışık korku görüyordu. Acaba köylü ona bundan sonra doğru dürüst, eskisi gibi bakabilecek miydi? Taşbaş bu sefer de işin kötüye gittiğini yavaş yavaş anlıyordu. Bu işin ortası yoktu. Artık köylü ona eskisi gibi olağan insan gözüyle bakamazdı. Ya ermiş edip başına taç takacaktı ya da yerin dibine batıracaktı. Az önce aralarından ayrılırken nasıl bir düşmanlık çemberiyle çevrilmişti. Nasıl da iğreniyorlardı ondan. Bu duyguyu taci yerinde duymuştu. Şimdi ne olacaktı? Yarın sabah köyün içine çıktığında kimse onun yüzüne bakmayacaktı. Ona söyleyecekler, onu aşağılayacaklardı. Ona hiçbir zaman bağışlamayacaklar. Ona kendilerini aldatmış bir dolandırıcı gözüyle bakacaklardı. Keşke öyle baksalar. Bütün umutlarının yıkıntısı olarak en güzel şeylerini ellerinden almış, çocuklarını öldürmüş bir kanlı gözüyle bakacaklar. Gün geçtikçe de öfkeleri artacaktı. Sonu da bir derede bitecekti. Taşbaşın başı taşla ezilmiş ölüsünü bulacaklardı çobanlar. Ve cinler, periler ezmiş olacaktı bu başı. Bir tek kurtuluş yolu vardı bundan sonra. O da köylünün taşbaşı adam yerine koymayıp onunla alay etmesi. Ama taşbaş biliyordu ki onunla kimse alay etmeyecekti. Keşke ermiş olarak kalsaydı. Söylediği sözlere bin pişman oldu. Ulan diyordu kendi kendine. Ulan eşek kafalı taşbaş. Bir günün beyliği de beylik. Hazır köylü seni ermiş yapmışken. Ne derdi önüne geçersin? Ulan eşek kafa. Sen ne bilirsin kendinin ermiş olup olmadığını? Köylü gözüyle görüp iman etmiş ki sen ermişsin. Ne derdi önüne geçersin bunun? İşte o zaman da köylü senin ağzına sıçar. Seni bu köyde, bu dünyada yaşatmaz. Ulan eşek kafa. Başına bir devlet kuşu konmuş ki, devlet kuşu derim sana. Öyle bir devlet kuşu ki, şahın, padişahın, İngiliz kralının başına konmaz. Köylülere de ki, şu Toros dağını alıp, Çukurova'ya taşıyın de. Alıp taşırlar. Elinle yaktın, şu çürüyesi dilinle yaktın. Eşek kafa taşbaş. Eşek kafa, eşoğlu eşek kafa. Günlerdir kendisiyle, köylüyle savaşmaktan yorulmuştu. Aman dedi, çekiver kuyruğunu gitsin. Ne olursa olsun artık. İsterse götürüp yarın sabah assınlar. Bu düşünceye varınca karanlık yüzü ışıdı. Birden bütün bedeninde tatlı bir ürperme uyandı. Yanına yönüne bakındı, çocuklar uyumuşlardı. Dışarıdan gürültü geldiğini ilk olarak fark etti. Kalabalık daha dağılmamış mıydı? Varsın dağılmasın köpekler, hem de aç köpekler. Gitti kapıyı sürmeledi. Bedeni gittikçe ılık ılık bir şehvete dalıyordu. Günlerdin, bu başındaki hengamenin içinde onu unutmuştu. Bir anda karısı gözüne öyle güzel gözüktü ki. Ama karısı sahiden güzel kadındı. Gözleri, kalçaları, hala diri memeleri ne güzeldi. Gözleri çekik, kapkara, derindi. Kadını arkasından kucakladı. Kadın çırpınarak kendisini onun elinden kurtardı. Fırladı, gitti evin öteki köşesine sığındı. Taşbaş kadının yanına vardı. Kadın köşeye büzülmüş tir tir titriyordu. Halbuki eskiden taşbaş ona sarılmaya görsün, kadın yumuşar, erir, sıcacık olur, kendisini taşbaşa her yanı, eti, kemiği, yüreği, her bir şeyiyle aşktan iliklerine kadar ıslanmış verirdi. Taşbaş bu durumun nedenleri geldiğini anlıyor, kız sen deli misin, sen deli misin demekten başka bir şey yapamıyordu. Karısının bu haline hem kızıyor hem de seviniyordu. Bir ara gülmeye başladı. Kız dedi, peygamberler bile karılarıyla yatarlar. Bütün ermişlerin, ermişler ermişi Hızır'ın bile karısı vardı. Hem de karısıyla öylesine çok yatarmış ki Hızır babamız, karı elinden eleman demiş de kaçmış. Peygamberimiz Efendimizin bir sürü karısı, 40 tane cariyesi vardı. Peygamberimiz de hepsiyle yatardı, anladın mı? Kadına gene sarılmak istedi. Kadın gene çevikçe elinden kurtuldu, kapıya doğru kaçtı. Kız deli misin, deli misin sen? Taşbaş karısı kaçtıkça azıyordu. Bir ara kadını tuttu, yatırdı, donunun bağını kırdı, memelerini emmeye başladı. Kadın bu haldeyken bile bir yolunu bulup elinden kurtuldu. Ama taşbaş kadının peşini bırakmıyordu. Aralarında uzun bir cebelleşme oldu. Kadının eli ayağı çözüldü, ağzı köpürdü, cin tutmuş gibiydi. Kadın o haldeydi ki taşbaş ölüyor sandı, kadını bıraktı, yüzüne su serpti. Telaşla dört bir yanında döndü. Neden sonradır ki kadın kendine geldi, taşbaş da rahat bir soluk aldı. Neydi bu başına gelen ya Rabbi? Karısı onunla yatmıyor, çocukları ona yaklaşmıyorlardı. Yahu karı diyordu, vallahi ne ermişim ne bir şey. Allah senin gözünü kör etmesin karı, sen deli mi oldun? Kadına azıcık bir yeri dokunsa kadını bir titremedir alıyordu. Sabaha kadar uyumadılar. Taşbaş sabaha kadar konuştu. Ama karısını bir türlü ermiş olmadığına inandıramadı. Birkaç sözde koca bir köyü inandırmıştı da şu lanet karıyı bir türlü inandıramıyordu. Gün ağarır, küçücük, el kadar pencereden içeriye ışıklar sızarken taşbaş dişini sıkıp "Ah bir ermiş olaydım, ah olaydım da o zaman gösterirdim sana, seni çont ederdim, dilini ağzında odun ederdim, 70 yaşında karı ederdim seni. Hiçbir şey yapmasam o akılsız başının içine azıcık akıl sokardım. Yazık ki ermiş değilim, hiçbir gücüm yok, elimden ne iyilik ne de kötülük gelir." Dışarıya çıktı. Dışarıya çıkmasıyla içeri girmesi bir oldu, yüzü sapsarı kesilmişti. Ondaki bu değişikliği gören karısı korkuyla sordu. "Ne oldu, ne var?" Taşbaş inler gibi, "Hastalar," dedi. Kadın dışarıya çıktı. Dışarıda duvarın dibine, karın üstüne yataklar serilmiş, birkaç hasta yatırılmıştı. İncecikten bir kar sepeliyordu. Aşağıdan, köyün içinden de kadınların, erkeklerin sırtında bir takım hastalar geliyorlardı. Kadın sevinçle içeriye döndü, yüzü mutluluk içindeydi. Gözlerini kocasına dikip bekledi. Taşbaş gözlerini kül bağlamış ocağa dikip kalmıştı. Neden sonra kendine geldi. "Şu hastaları içeriye al," dedi. "Gene kurtulamadık, demek ki gene." Kadın hastaları içeriye aldı. Az sonra bütün ev yırtık, partal, pis pis kokan insanlarla dolmuştu. Kimi 3, kimi 5 yıllık yatalak hastalardı. Kiminin yaşamasından umut kesilmişti. Taşbaş oğlunun da soluğu iyi gelmezse artık iyileşmelerinin hiçbir mümkünü kalmayacaktı. Taşbaş ellerini kavuşturdu. Sıtkı ile candan Allah'a sığınarak bu zavallıların cümle hastalıklarından arınmaları için dua etti. Teker teker her hastanın başında durdu. Duasını yüzlerine üfledi. O duasını üflerken hastalar gözlerini açıp ona minnetle, sevgiyle, umutla bakıyorlardı. Taşbaş teker teker de onların saçlarını okşadı. Hastaların sahipleri hediyeler getirmişlerdi. Taşbaş hiçbirisini almadı. "Bana gelenler bundan sonra bir çimdik tuzdan başka bir şey getirmesinler," dedi. "Yoksa dualarım Allah indinde kabul olmaz. Bir çimdik tuz bir yüksüğün yarı dolusudur." 37. Meryemce etekleri esen bozkır borasında akbaş örtüsü dalgalanarak köyün içinden koşuyordu. Köylü bu sabah onun nereye, niçin koştuğunu biliyordu. Onun koştuğunu gören kadınlar, kızlar, gelinler ardına düştüler. Bir anda köyün bütün kadınları köyün alanında toplandı. Meryemci alanda durdu, başına toplanan kadınlara baktı. Her halinden belalı bir öfkede olduğu belliydi, yere eğildi, karların arasından bir ağır çinke taş aldı, öteki kadınlar da eğilip çinke taşları aldılar, genç kadınlar bu taşlarla kucaklarını doldurdular, Meryemci Sefer'in evine yöneldi, öteki kadınlar da. Hiçbirisinden çıt çıkmıyordu. Durgun, dalgasız bir suya benziyorlardı. Meryemce bütün hızıyla gitti. Sefer'in evinin kapısına abandı. Arkasından da kadınlar. Kapı açılmadı. Sefer onların böyle hışımla gelişlerini görmüş. Kapıyı sürmeledikten sonra bir de arkasına kocaman bir kütük dayamıştı. Uzun bir süre kapıyı zorladılar. Kapı gene açılmadı. Baktılar ki öyle oldum olası güçle kapı açılmayacak. Çekildiler. Kapıyı taşlamaya başladılar. Sefer'in evinin üstüne yağmur gibi taş yağıyordu. Sefer içeride, mavzeri elinde bekliyor, ödü patlıyordu. Mavzerde 5 tane mermi var. Bir anda öldürse öldürse 5 tanesini öldürürdü. Karınca sürüsü gibi kadın. Geriye kalanlar da onu, çocuklarını, karılarını un ufak ederlerdi. Bir ara kadınların üstüne yukarı birkaç el ateş etmeyi düşündü. Sonra bundan vazgeçti. Birkaçını öldürüp canını kurtarmayı düşündü. Bundan da vazgeçti. Hani kurtların üstüne bir damla kan sıçrarsa birbirlerini yer bitirirlermiş ya, o hesap. O zaman azgın canavarlara dönen kanlı kadınlar, Hızır Kahya sülalesinden taş taş üstünde bırakmazlardı. En doğrusu elde tüfek, sonucun neye varacağını beklemekti. Kurtuluş yoktu. Biliyordu ama gene de can çıkmayınca umut çıkmazdı. Kırılıp bir yana açılmış kapının delik yerinden taşlar ocaklığa kadar gidiyordu. Taşlardan birisi Kır İsmail'in kızının bacağına değdi. Kadının bacağı şişti. Kırılmışçasına ağrıyor, kadın alkışlar ederek çırpınıyor, dövünüyordu. Muhtar Sefer kasabaya ulaştıktan bir gün sonra köylülerden 10-15 kişi Adil Efendi'nin dükkanına mal almaya gitmişlerdi. Çok seviniyorlardı. Onlar ne beklemişlerdi de güzel Allah Taşbaş'ın himmetiyle onlara neler vermişti. Gülerek dükkana girdiler. Adil Efendi'nin kardeşinin oğlu Rıza Bey hayretle onların yüzüne bakıp sordu. "Siz Yalak köylüsü değil misiniz? Ne için geldiniz? Borcunuzu vermeye mi geldiniz?" Köylüler kekelediler. Hani Adil Efendi haber gönderdi de. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Değil size borç vermek. Bahar gelir gelmez, dağlar yeşerir yeşermez. Adil Efendi köyünüze gelecek. Avratlarınızın kıçındaki donu da, dona varana kadar her bir şeyinizi, tüm varınızı da soyup alacak. Adil Efendi'nin gözüne gözükmeden... Rıza Efendi sonra köylüleri dükkanın arkasına çekti. Meseleyi onlara olduğu gibi baştan sona kadar anlattı. Muhtar başına gelecekleri biliyordu ama bu işin bu kadar çabuk patlak vereceğini, her şeyi kendi üstüne bu kadar kolaylıkla yıkacaklarını bilmiyordu. Bu yüzden daha köylüler kasabaya ulaşmadan o köye döndü. Kadınlar işi duyar duymaz önce bir şaşkınlık geçirdiler, sonra Meryemci ortaya çıkınca yürüdüler. Sefer kurtuluş yok diyordu kendi kendine. Alıcı kurt gibi saldırıyorlar. Ben de elimdeki şu beşliyle onların ellisini öldürmeden bu tatlı canı teslim etmem. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Bu arada kadınlar Sefer'in evinin önüne bir adam boyunca bir taş öbeği yapmışlardı. Şimdilik bu öbekteki taşlardan hiç kullanmıyorlardı. Sefer'in evine attıkları taşlar hemen oradan yerden aldıkları taşlardı. Evi taşlama öğleye kadar böylece sürüp gitti. Kapı iyicene kırıldı, sonra da açıldı. Kapı açılınca Sefer canını dişine takıp elindeki mazeriyle çıktı. Kendini kapının sol yanındaki duvarın arkasına attı. Tüfeğin namlusunu kadınlara doğru çevirdi. Hiç kıpırdamadan duvarın siperinde, tüfeğin arkasında uzanmış duruyordu. Sefer'i böyle her şeyi göze almış gören kadınlar da ellerinde taşları kala kaldılar. Ve gözleri Sefer'de ondan küçücük bir kıpırdama bekliyorlar. Ve Sefer durumu iyice bildiği için taş kesilmiş, hiç mi hiç kıpırdamıyor, gözlerini bile kırpmıyor dersin, ölü gibi. İkindi oldu, ne bu yanda en küçük bir kıpırtı ne de Sefer'de. Bir yandan biri kıpırdasa her şey bitecek ama yapmıyorlar, can pazarı. Sefer batmakta olan günü bekliyordu. Yüreği küt küt atıyordu, kafası apaydınlık, her şeyi en ince yerine kadar düşünüyordu. İçinden... İnşallah, inşallah bir kıpırtı olmaz diyordu. Gün batıncaya kadar bir şey olmaz. Ölümü bir pamuk ipliğine bağlıydı şimdi. Şimdi gökten çığlık çığlığa bir kuş sürüsü geçse, kadınlar başlarını kaldırıp ona baksalar, elindeki tüfeği müfeği dinlemezler, gelir onu parçalarlardı. Bir gök gürültüsü, bir boran, bir köpek sesi onları şimdiki durumlarından alabilirdi. Sefer, bir kıpırtı olmasın diye yüreği ağzında habire dualar okuyordu. Bir genç adam olsaydı Sefer'in yerinde, elindeki tüfeğe güvenip kadınların üstüne ateş ederdi. Sanırdı ki o ateş edince kadınlar kaçacaklar. Sefer bilirdi ki tam bunun tersi olur. İçlerinden biri ikisi vurulsa da, beşi onu ölse de kaçacakları yerde üstüne yürüyebilirlerdi. Zamanı, koşulları bilirdi. Belki de bir kurşunda kaçarlardı ama çoğunluk yürürlerdi. Kalabalığın böyle kinli işlerde kurşundan döndüğü az görülmüştür. Arkada, içeride bir kedi durup durup miyavlıyordu. Bereket ki kadınlar kedi sesini duyacak kadar yakında değillerdi. Sefer'i deli ediyordu bu ses ama bir türlü de şunu susturun diye seslenemiyordu. Karşıdaki kadın topluluğu keskin bir kılıcın ağzına benziyordu. Gittikçe de büyüyordu kalabalık. Kadınların boyları da uzuyordu. Bir horoz ötse, bir köpek havlasa, içerilerden bir erkek gelip seslense işi tamamdı. Bu erkeklere de ne olmuştu, neredeydiler? Kadınları salıverip ortalığa, kendileri eve saklanmışlardı demek. Bir erkeğin gelip de kadın topluluğuna bir şey söyleyemeyeceğini biliyor, o yönden yüreğini sağlam tutuyordu. Bir korkusu vardı. Bu anda Vurgun Ahmet'in çıkıp gelmesiydi. Onun bile gelmesi kadınları harekete geçirebilirdi. Sefer yay gibi gerilmiş, bir güneşe, bir karşısında gittikçe büyüyen, devleşen kadınlara bakıyordu. Kadınlar gittikçe donuyorlardı. Ona öyle geliyordu ki işte şurada, evinin önünde şu kadınlar Tekeç Dağı'nın kayaları gibi donup kalacaklar. Gün aşağı doğru sarkıyordu. Sefer sabırsızlıktan çatlıyordu. Haydi kardeş, haydi güzel güneşim, aslanım batıver diyordu. Haydi bat. Tepeden tırnağa ter içinde kalmıştı. Bu soğukta, bu ayazda. Elinden gelse şu inmekte olan güneşi Tekeç Dağı'nın arkasına çekip indiriverecekti. Şu kadınların önündeki bir kaya parçası gibi dimdik, kas katı duran Meryemce, güneşin batışına seyirci mi kalacaktı? Böyle donmuş mu kalacaktı sonuna kadar? Gün batmadan mutlaka bir şey yapacaktı Meryemce. O gözünü daldan budaktan sakınmazdı. Sakınmasın domuz karı, ilk kurşunu hem de alnının ortasından o yiyecek. Meryemce de ilk kurşunu kendisinin yiyeceğini biliyordu. Biliyordu da bir türlü kıpırdanamıyordu. Allah'ım diyordu, koca Allah'ım, yüreğime azıcık güç ver. Güç verdi şunun üstüne yürüyüm. İsterse yürürken beni vursun. Bir yürüyebilse, biliyorduk ki sefer kaç kadın öldürürse öldürsün, gene ondan, çocuklarından, karılarından, evinden bir parça bile kalmayacak toz olacaktı. Belki de onlar üstüne yürürken sefer korkusundan elini tetiğe bile dokunduramayacak, bir tek kurşun bile sıkamayacaktı. Ak kısrağın kadınları ırzlarına geçen beylerin üstüne yürümüşler, adam çekmiş mazerini, bir hendeğe yatmış, kadınlar korkmamışlar, yürümüşler üstüne. Bey bir tek kurşun bile sıkamamış, elindeki tüfeği atıp yokuş aşağı, bağırarak kaçmaya başlamış. Kadınlar da arkasından ulaşıp bir anda parçalayıvermişler. Seferin neredeyse soluğu kesilecek. Gün geldi Tekeş Dağı'nın başına oturdu. Bir türlü aşağı inmek bilmiyor. Tepede oturdu kaldı. Karlara kızıllık vurdu. Karşıdaki kadınlar daha büyüdüler. Şimdi yarı aydınlık içindeler. Sefer bir ara Meryemce'ye daldı. Bu kadın kendisine neden bu kadar kin bağlamıştı? Bu kadın her bir şeyi görüyordu. Bin gözü vardı. Birden farkına vardı ki güneş batıyor. Dışarıda kızarmış incecik bir parçası kalmış. Batıyor, batıyor. Bu Meryemce olmasaydı bugün bu kadınlar yürümezler miydi? Yürümezlerdi. Hayvanlar bile baş işlerler. Hele insanoğlu hiç başsız olamaz. Bu canavar Meryemce, kan içici Meryemce, batıyor, batıyor, battı. Kadın kalabalığı bir alacakaranlık içinde kaldı. Sefer kendisini tutmasa, daha tehlikenin durup durduğunu bilmese, sevincinden havaya fırlar, şakır şakır göbek atardı. Bir ara boğulur gibi oldu. Korktu, bayılıyor muydu? Kesik kesik üst üste soluk alıyordu. Ağır ağır da kendine geliyordu. Kadınlar gittikçe karanlık içinde kalıyorlardı. Onlar kıpırdamadıkça, dağılmadıkça, kadınlar onu görmüyorlardı ama hissederlerdi. Onlar dağılmadıkça tehlike ve de berdevamdı. Kalabalık iyicene karanlığa karıştı. Sonra ince, ölgün sesler gelmeye, karanlıkta kıpırdamalar olmaya başladı. Sonra kara sürtünen yalın ayakların boğuk sesleri geldi. Az zaman sonra da orada, evin önündeki alanda kimsecikler kalmadı. Sefer, "Ya Rabbi sana çok şükür" diye ayağa kalktı. Elleri ayakları uyuşmuştu. "Bu beladan da kurtardın beni. Sana Yağmur Dede yatırında 5 tane telli horoz kurbanım olsun." Gözlerini kıstı. Donup kalmış kadın kalabalığının az önce boşalttığı alana baktı. Ortalıkta hiçbir karartı falan yoktu. Demek ki hemencecik dağılıp gitmişlerdi. Bir incecik karartı sallanıp duruyordu alanda ya, insan olamazdı. İncecik sallanan karartıya baktı, karanlıkta bir şey seçemedi. Bakmaktan gözlerim öyle bir yorulmuş ki diye içinden geçirdi. Bir tek kadın, bir tek kadın, varsın kalırsa kalsın dedi. Ne gelir ki elinden, fırtınayı atlattık. Halbuki Meryemce olduğu yerden kıpırdamamış, değneğini dayalı orada öylece kala kalmış, dağılıp giden kadınların gittiklerinden bile haberi olmamıştı.